Ayrım 2.
1. Mediha Sultan'ın tutkusu. Yıl 1923, aylardan Ekim. Fransa'nın güney kıyılarında güzel bir bahar havası var. Ağaçlar daha yapraklarını dökmemişler, korular kızıla çalan bir pas renginde. Gökyüzü güneş batarken koruların rengiyle tam bir uyum sağlıyor. Deniz mevsimi geçmiş ama hala kumların üzerinde deniz kabukları toplayan çocuklar görünüyor. Plajlarda güneşli havalardan kalma ayak izleri var. Kırık bir oyuncak, suların kıyıya attığı midye kabukları, ince yosun şeritleri, bırakılmış deniz ayakkabıları, bir boş şişe, birkaç hafta öncesine kadar buralarda yaşanmış aşkların özlemini çeken kırık dökük koltuklar, havada yaygın deniz kokusu ve gelecek mevsime kadar gençleri bekleyecek olan Côte d'Azur suları. Kan kıyılarının palmiye ağaçlarını geride bırakarak doğuya yöneliyoruz. Golf Juan, Cap d'Antip, Juan Le Pen çamlıkları, Alplere yükselen yolun başlangıcı, Cannes-sur-Mer, güney kıyılarının incisi Nice, bembeyaz plajlar, sonra bir zamanlar Türk denizcilerinin ulaştıkları Villefranche, yitirilen kıyılardan Cap d'Ay, oradan da Monte Carlo kıyılarına varıyoruz. Doğa oralarda biraz hırçınlaşıyor. Daha sonra yeniden plajlara, çamlara ve palmiyelere kavuşuyoruz. İşte orası da Menton. Kıyılar yine oteller, gazinolar ve kahvelerle dolu. Burası İtalya sınırına gelmeden önceki son Fransız kenti. İtalya'ya geçecek olanlar son şaraplarını, peynirlerini, pastislerini oradan alıyorlar. Pastis bizim rakıya benzer anasonlu bir içkidir, su koyunca beyazlanır. Sınırı geçecek olursanız yamaçlardan aşağıya Ventimiglia'yı göreceksiniz. Sonra sırada Bordighera var. Ondan sonra da San Remo. Durun durun, hemen sınırı geçmeyelim ve biraz Menton'da kalalım. Burası tatlı bir kıyı kasabası. Menton'un da öteden beri çok meraklısı var. Ana cadde seçkin giyim eşyaları, yazlık deniz giysileri, deniz motorları ve takılar satan mağazalar ve çiçekçilerle dolu. Cadde üzerinde büyük oteller ve barlar görürsünüz. Sabahları Menton çarşısı çok canlı olur. Her çeşit Akdeniz balıklarını, Aix-en-Provence'dan getirilmiş şifalı otları, lavanta çiçeklerini, fıstıkları, kekiklerin her türünü, her renkte zeytini orada bulabilirsiniz. Pencerelerde, balkonlarda ve teraslarda sardunya hiç eksik olmaz. Onların da her rengini, her çeşidini oralarda görürsünüz. Koyu vişne çürüğü ve kırmızı sardunyalar, pembeler, sakız sardunyaları, ceylanlar. İçlerine lavanta çiçeği doldurulan renkli minik torbalar, işlemeli dantelli örtüler, eteklikler, kokular, sepetler, her şeyin ayrı bir albenisi var. Asfalt dökülmemiş alanlarda çamların altında her yaşta insan petanga oynar. Bu oranın yöresel oyunudur. Tenis topu büyüklüğünde toplarla oynanır. Yaşlılar hiç bıkmazlar petanga oynamaktan. Bıktıkları zaman da bistrolara gider, orada günün bilançosunu yapar, birbirlerine kahkahalarla bir şeyler anlatırlar. Teraslarda yaşlı madamlar görürsünüz, onlar da erkeklere uyup pastis içerler. Kasabanın ortasından geçen ana caddeden biraz ilerlediniz mi, karşınıza palmiye ağaçlarıyla donanmış bir bahçe içinde ihtişamlı bir villa çıkacaktır. Villa Nobel. Pancurları her zaman kapalıdır. Cadde üzerinde demir parmaklıklar vardır, bahçe her zaman bakımlıdır. İşte bu villayı 7 ay önce damat Ferit Paşa kiralamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'na son cenaze namazını kıldıran bu damat paşa 1919-1920 yıllarında 18 ay içinde tam 5 kez sadrazam olmuş ve koca devleti başarısızlıklardan yenilgiye ve yenilgiden de uçurumlara sürüklemiş ve adı Osmanlı tarihinin en kara yaprakları arasında yer almış bir paşaydı. Son padişah Vahdettin'in ablası Mediha Sultan'la 1886'da yani ölümünden 37 yıl önce evlenerek kartvizitinde adının başına bir damatlık sıfatı eklemişti. Sadrazamlık dönemleri hep korkunç çöküntü olaylarıyla doldu. Mebuslar Meclisi'nin kapatılışı, İzmir'in işgali, Mondros Mütarekesi, Sevrantlaşması, Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye denen bir hainler ordusunun oluşturulması ve Mustafa Kemal'in idamı için bir fetvanın yayınlanması. Beşinci kez sadrazamlıktan atıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra Ferit Paşa artık İstanbul'da barınamayacağını anlayarak Fransa'ya sığındı. Eşi Mediha Sultan'la Manton'da bu Villa Nobel'e yerleştiler. Onlardan bir ay sonra da Vahdettin İtalya'nın Fransız sınırının hemen 10 kilometre ötesinde San Remo'da bir villa kiralayarak oraya taşındı. Ferit Paşa 66 yaşındaydı, yorgundu, hırsı ve beceriksizliği yüzünden yenilgiden yenilgiye uğramış ve İstanbul'da hiçbir dostu, destekçisi kalmamıştı. Milli mücadeleye karşı olanlar bile kendisinden nefret ediyordu. Eniştesi Vahdettin de imparatorluğun çöküşünden onu sorumlu tutuyor ve onu görünce şeytan görmüş gibi oluyordu. Ferit Paşa Manton'a geldikten 6 ay sonra hastalandı, ateşi yükseldi, yatağa düştü. Paris'ten ünlü bir doktor getirtildi ama paşa onu beğenmedi, deneyimli bir hocanın okuyup üflemesiyle iyi olacağına inanıyordu. Öyle bir hoca bulundu ama tifo hocanın duasıyla geçmiyordu. 6 Ekim'de öldü. Mediha Sultan kocasının böyle bir ay içinde dünyadan göçüp gideceğini hiç düşünmemişti. Büyük sıkıntılar ve bunalımlar içindeydiler ama bunların elbette bir çaresi bulunacaktı. Fakat ya ölüm, yok olup gidivermek? Mediha başını kocasının göğsüne dayamış boğulurcasına ağlıyordu. Ne yapacaktı şimdi? 37 yıllık kocası, can yoldaşı, kendisini Fransa'nın bu güney kentinde bırakıp hiç geri dönülemeyecek bir yola gidiyordu. Mediha Sultan'ı ölünün başından saatlerce uzaklaştıramadılar. Kollarını onun cesedine sımsıkı dolamış hıçkırıyordu. Artık hiçbir şey düşünemez olmuştu. Dünyası kararmış ve gözleri önünde her şey yok olup gitmişti. Bundan sonra nasıl yaşayacaktı, hem de niçin? Kafası artık işlemiyordu. Peki kimdi Mediha Sultan? Bunun için biraz gerilere gitmek gerekiyor. 19. yüzyılın ortalarına, yani Abdülmecit dönemine, 1839-1861. 16 yaşında tahta çıkan bu padişah, inceliği, zarifliği, duygusallığı ve kibarlığıyla tarihe geçmiştir. Abdülmecit, babası 2. Mahmut'tan sonra çağının olanakları içinde en geniş ölçüde batıya yönelen bir hükümdardı. Daha 16 yaşındayken Gülhane Hattı Hümayunu denen kararname ile Tanzimat dönemini başlattı, imparatorluğu batıya yöneltti. Sarışın ve kumral kızlara ve kadınlara aşırı düşkünlüğü vardı, bunu da hiç gizlemedi. Sarayda 18 eşi oldu, hepsi de Çerkezdi. Saray geleneklerine göre bunlara birinci kadın, ikinci kadın, üçüncü kadın, dördüncü kadın, beşinci kadın gibi sıra numaraları veriliyor, onlardan sonra da ikballer geliyordu. Onların da sıra numaraları vardı. Baş ikbal, ikinci ikbal, üçüncü ikbal gibi. Onları da numarasız odalıklar, gözdeler ve cariyeler izliyordu. Abdülmecit'in bu 18 eşinden 40'tan fazla çocuğu oldu. Kadınların ve ikballerin adları birbirinden güzeldi. Ceylanıyar, Gülcemal, Nalandil, Nergis, Neveser, Perestu, Serfinaz, Şayeste, Şevkefza, Verdicenan, Bezmiara, Gülustu, Navek Misal, Nesrin, Nüket Seza, Düz Didil, Rus Dil, Servet Seza, Şemsi Nur, Tiri Müjgan, Zeyni Melek. Padişahın içkiye ve güzel kadınlara düşkün olması nedeniyle genç yaşta, yani 40'ına varmadan öldüğü söylenir. Bu zarif padişah içkiye düşkündü ama içki ölüm nedeni olamazdı ki. Her içkiye düşkün olan genç yaşta ölse yaşlı adam mı kalırdı? Ya güzel kadınlara düşkün olduğu için öldüğünü söyleyenlere ne demeli? Abdülmecit keyfi içinde yaşamış, elini kana bulamamış, sanatsever bir hünkârdı. Gelelim romanımızın kahramanı Mediha Sultan'a. Mediha, Abdülmecit'in 20. kızıydı. 30 Ağustos 1856'da Kırım Savaşı sona erdikten bir yıl sonra Dolmabahçe Sarayı'nın harem dairesinde dünyaya geldi. O sıralarda babası Abdülmecit tam 33 yaşında bir delikanlıydı. Hünkârın o güne kadar 30'dan fazla çocuğu olmuş ama her yıl birkaç kez baba olmaktan hiç bıkmamıştı. Çocuklarını teker teker tanımasa da adlarını hiç unutmuyor, her gün hepsini görmese de akşamları fırsat buldukça kadınlarının ve ikballerinin dairelerine gidince onlarla ilgilenmekten geri kalmıyordu. Mediha'nın annesi Gülustu, sarayda yetişmiş ve 16 yaşına gelince hünkârın gözüne bir başka türlü görünmüştü. Abdülmecit genç kızın elini tutup yanağını okşadıktan sonra kızlar ağasına, "Bu kızı bu akşam benim odama getir de yakından bir göreyim," demiş. Kızlar ağası da "Baş üstüne hünkârım," demişti. "Ben emrinize hemen baş kadına iletirim, gereğini yaparlar, ferman sizindir efendim," diye karşılık vermişti. Gülustu gerçekten de çok tatlı, cilveli bir Çerkes kızıydı. O güne kadar hünkârın yatağına çağrılmamış cariyelerin en güzeliydi. Abdülmecit gibi zevkli bir padişahın dikkatini çekememiş olduğu için zaman zaman karamsarlığa düşüyordu. Ama o sabah hünkâr onun yanağını okşayınca heyecandan kalbi duracaktı neredeyse. Utancından yanakları al al oldu, başını kaldırıp da padişahın yüzüne bile bakamadı. Öteki cariyeler kıskançlıklarından deli oluyorlardı. Hele hünkârın kızlar ağasına usulcacık bir şeyler söylediğini duyunca Gülustu'nun çok yakında ikballiye yükseleceğini hemen anladılar. Hepsi de can atıyordu genç ve yakışıklı padişahın koynuna girmeye. Abdülmecit beğenilmeyecek bir erkek değildi ki, zarif mi zarif, nazik mi nazik, ince mi ince, zevkine düşkün, müziğe ve eğlenmeye meraklı. Hünkâr hepsinin rüyalarının erkeğiydi. Eğer hünkâr onları beğenip de yatak odasına çağırtmasa, yıllar boyu erkek yüzü görmeyecek ve bakireliklerini korumak zorunda kalacaklardı. Sonra günün birinde mabeyinden üst dereceli biriyle evlendirilerek çırak çıkartılacaklardı. Artık kim bilir yaşlı başlı 3-5 kadın eskitmiş, birkaç çocuk sahibi bir paşa mı olur, bir mutasarrıf mı olur, yaveri Hazreti Şehriyari'den bir miralay mı olur bilinmez. O yüzden de hepsinin aklı fikri hünkârdaydı. Padişah harem dairesinden çıkar çıkmaz kızlar ağası Haznedar Usta'yı dairesine çağırtarak hemen dedi Gülüstü'yü hamama götürüp bir güzel yıkasınlar, süslesinler, kokular sürsünler, en zarif takılarını taksınlar. Akşam ezanından sonra Zat-ı Şahane'nin odasına götürsünler. Sen bizzat meşgul ol bu işlerle. Abdülmecit de Beşiktaş Sarayı'nın hünkâr dairesine dönünce yeni bir heyecan duymaya başladı. O güne kadar yatak odasına kaç kız çağırmış, ne zevkler tatmış ama yeni bir kızı ilk kez koynuna almaktan hiç bıkmamıştı. Her defasında sevdiği bir kızla ilk kez buluşacak bir gencin heyecanını yaşıyor ve içi içine sığmıyordu. Hünkâr dairesinin penceresinden bir süre boğazı seyretti. Puslu bir sonbahar sabahıydı. Karşı kıyıda Üsküdar Camisi, sırtlarda selviler, tek tük konaklar görünüyordu. Kız Kulesi'nin önünden yelkenli gemiler geçiyor, solda Sarayburnu, Topkapı Sarayı'nın, Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin kurşuni silüetleri görünüyordu. Ama en önemlisi de İstanbul Limanı açıklarında demir atmış İngiliz ve Fransız filolarının görüntüsüydü. Bunlar üç katlı, iki direkli, yelkenli, muazzam teknelerdi. Osmanlı filosu ise Büyükdere açıklarında demirlemiş ve limanı Fransız ve İngiliz gemilerine bırakmıştı. Bunların en kısa zamanda Kırım'a doğru Karadeniz'e yelken açmaları bekleniyordu. Genç hünkâr düşüncelere daldı. Sonra koltuğuna geçip bir süre düşler kurdu. Daha sonra da hazine-i hassa amirini çağırtarak mücevher kasasındaki takılardan birkaçını getirmesini istedi. Az sonra hazine-i hassa amiri elinde sedef kakmalı bir kutuyla geldi. Kutunun içinde zümrütlü, yakutlu, pırlantalı, akik küpeler, gerdanlıklar, bilezikler, broşlar duruyordu. Hünkâr bunların içinden elmaslı bir çift küpe seçerek masanın üzerine koydu, kutuyu geri yolladı. Bu küpeleri o akşam kendi eliyle Gülüstü'ye vermeyi tasarlamıştı. Oysa padişahın o gün yapılacak ne kadar çok işi vardı. İngiliz kuvvetlerinin başında bulunan yaşlı Lord Raglan'la Fransız ordusu komutanı Saint Armand o gün hünkârı ziyarete geleceklerdi. İstanbul o zamanlara kadar hiç böyle hareketli günler yaşamamıştı. Limandaki savaş gemilerinin sayısı 90 kadardı. Bunların eşliğinde de 267 taşıt gemisi İstanbul sularına gelmişti. Bu gemiler 30 bin Fransız ve 21 bin İngiliz askerini taşıyordu. Osmanlı filosuna ve taşıt gemilerine de 60 bin Türk askeri yerleştirilmişti. Bunlar Sivastopol'da Rus ordusunu perişan etmeye hazırlanıyordu. Hünkâr kaç gündür kendisiyle görüşmek isteyen Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa'yı da o gün görmek zorundaydı. Sadrazam Eflak Buğdan anlaşmazlığı konusunda Avusturya ile bir anlaşma konusunu konuşmak istiyor ama bir türlü fırsat bulamıyordu. Hünkâr acaba yine Mustafa Reşit Paşa'yı sadarete getirsem de bu dertlerden kurtulsam daha iyi olmaz mı diye düşünüyordu. İşte bu keşmekeş içinde bile Abdülmecit'in kafası Gülüstuğ'ya takılmıştı. Akşama kadar da hünkâr yeni sevgilisiyle buluşmanın verdiği tatlı düşünceleri kafasından atamadı. Ama yine de General Saint Armand'ı, Lord Raglan'ı ve Sadrazam'ı kabul ederek onlarla günün en önemli konularını tartışmaktan geri kalmadı. Bütün bu işler bittikten sonra hünkâr harem dairesine çekilip alelacele karnını doyurdu. Zaten fazla da iştahı yoktu. Fransız ordusu komandanı General Saint Armand kendisine bir kasa konyak getirmişti. Onların tadına bakmak istedi. Bayıldı Napolyon konyağına ama ölçüyü kaçırmadan bir iki kadehle yetindi. Çünkü görülecek çok zevkli bir işi vardı. Yatak odasına geçerken de kızlar ağasına Gülüstuğ'u getirin bakalım dedi ve beklemeye başladı. İki dakika geçti geçmedi Gülüstuğ kapıda göründü. Heyecandan yanakları al al olmuştu, elleri ve dizleri titriyordu. Kafasından neler geçiyordu neler. Haremdeki arkadaşları ona bu konularda bir şeyler anlatmışlar ve hepsini yüreği çarparak, içini ateşler basarak dinlemişti. İşte şimdi sanki büyük bir sınava girecekti. Baş kadın kendisine uzun bir bürümcük elbise giydirmişti. Uzun sarı saçları boynundan göğsüne dökülmüştü. Ayaklarında sırma pabuçlar vardı. Hünkâr onu güler yüzle karşıladı. "Buyurunuz Gülüstuğ Hanım," dedi, "hoş geldiniz." ''Aman bu ne güzellik, bu ne zarafet.'' Hünkâr Gülüstuğ'un bir elini tutarak sıktı. Sonra kolunu beline dolayarak ''Oturun biraz sakin olun.'' dedi. Gülüstuğ hep önüne bakıyor ve gülümsüyordu. Yan yana divana oturdular. Hünkâr ''Korkmayın benden, çekinmeyin ne olur.'' dedi. ''Size hiç kötü bir şey yapmayacağım. Biraz şerbet içelim birlikte.'' Gülüstuğ'un gerçekten buna ihtiyacı vardı. Heyecandan ağzı kurumuş, dudakları birbirine yapışmıştı. Tek kelime söyleyecek halde değildi. Başıyla olur işareti yaptı. Hünkâr, size şerbet veriyorum dedi. Ben bilmediğiniz, hiç tatmadığınız bir içki içeceğim. Hünkâr konyak şişesini yatak odasına getirtmişti. Generalin hediye ettiği yuvarlak kadehe bir parmak kadar konyak koydu ve ''Haydi Gülüstuğ Hanım'' dedi, ''şerefinize, mutluluğumuza, tek zamanda ikbal olmanızın müjdesine.'' Gülüstuğ şerbet bardağını kaldırdı ve hemen yudumladı. Sonra da ''Hünkârım'' dedi, ''ben de içebilir miyim sizin içkinizden?'' ''Aa, elbette, neden olmasın?'' Aynı kadehten o da birkaç yudum içti. Kendini biraz rahatlamış hissediyordu. Hünkâr bu kez de kolunu onun beline dolayarak kendine doğru çekti. Dudak dudağa geldiler. Gülüstuğ ilk kez öpüşüyordu. Bu ilişki gerçekten de büyük bir aşkın başlangıcıydı. Haftalar ve aylar boyu hünkâr başka hiçbir kadınını ve ikbalini yanına çağırmadı. Ama bütün harem dairesi kaynıyordu. Kıskançlıklar sarayın sınırlarını aşıyor, bütün sahilhaneler ve köşkler saray dedikodularıyla çalkalanıyordu. Abdülmecit'in saray geleneklerini yıkması kolay değildi. Bir süre sonra kendine göre bir sıra uygulayarak yine kadınlarını görmeyi sürdürdü. Kadınların ve ikballerin en büyüğü 31 yaşındaydı, Gülüstuğ bunların en küçüğüydü. Hünkârın bu kadınlardan ve ikballerden Gülüstuğ'u tanıyana kadar 40'a yakın çocuğu olmuş, bunların bazıları veremden ölmüştü. Abdülmecit Gülustu ile büyük aşk yaşamını sürdürürken öteki kadınlar yine hünkârdan gebe kalıyorlar. Ama bu işler saray geleneklerine uygun olduğu için kimse padişahın bu davranışını yadırgamıyordu. Hünkârla ilişkisinin hemen ardından Gülustu gebe kaldı. Çok şişmanladı, karnı büyüdü, yüzü genişledi. Padişah ona artık eski ilgiyi ve inceliği göstermiyordu. Bu durumdan bütün öteki kadınlar ve ikballiler çok mutlu oldular. Saray eski neşesini bulmuştu. Gülustu'nun bu şişmanlığının nedeni meğer ikiz çocuk beklemesiymiş. Doğan çocuklardan birine Zekiye adını verdiler, ötekine de Fehime. Ama kızların ikisi de yaşamadı, biri 1 yaşında öldü, öteki de 1,5. Ama o arada Gülustu eski güzelliğine kavuşmuştu, 2. kez gebe kaldı. İşte o gebeliğinin sonunda da 30 Ağustos 1856'da Mediha dünyaya geldi. Hem de Dolmabahçe Sarayı'nda. Abdülmecit'in büyük bir özenle yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı bir önceki yıl tamamlanmıştı ama Kırım Savaşı'nın en sıcak döneminde sarayın açılması hoş karşılanmaz diye saray halkının Dolmabahçe'ye taşınması durmadan ertelenmişti. Sonunda savaş bitti. Hünkâr 1856 Şubat'ında ıslahat fermanını yayınladı. Onun ardından Avrupa'ya yeni bir düzen getiren Paris Antlaşması imzalandı. Ondan birkaç ay sonra Mediha doğdu.